Ayrım 38.
Görüldüğü ve açıkça ifade edildiği gibi yasa koyucu sınırlı değil. Ceza yasasında yer alan kamu hizmetlerinden yasaklamanın tümünü dikkate almış ve kapsamlı yeni bir düzenleme getirmiştir. Yasa koyucunun bu açık amacı ve açıklaması dikkate alındığından 31. maddedeki kamu hizmetinden yasaklama cezasının üst sınırını bu değişikliğin dışında bıraktığı iddiaları yerinde görülemez. 5. Ayrıca ceza yasasının 20. maddesinde yapılan değişikliğin 31. maddeyi kapsamadığı kabul edilirse, kamu hizmetlerinde sürekli yasaklanma cezasında yasak hakları geri isteme süresi geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına hükmedilmesi halinde yasak haklara kavuşma sürecinden daha az olmaktadır. Örneğin 5 sene 1 gün ağır hapis ve sürekli kamu hizmetlerinden yoksun bırakma cezasında TCY'nin 122. maddesi gereğince 5 sene 1 gün artı 3 sene eşittir 8 sene 1 gün sonra yasaklanan hakkın geri verilmesi istenebilecektir. Buna karşın 5 yıl ağır hapis ve 31. madde gereğince aynı süre geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık halinde, geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası 3 yıllık geri verilme süresi dışında tutulduğundan ancak 10 sene sonra yasaklılıktan kurtulacaktır. Yani muvakkat yasaklı 10 yıl, müebbet yasaklı 8 yıl ehliyetsiz kalmış olacaktır. Bu durum hak ve adalet kurallarıyla bağdaşmadığı gibi yasa koyucunun amacına da aykırıdır. Yasa koyucunun böyle bir sakatlığı, olumsuzluğu, adaletsizliği isteyip öngördüğünü ne istisna kavramı ile ne de özel genel hüküm ilişkisi ile ne de başka herhangi bir görüşle izah etmek mümkün değildir. Bu nedenle de ceza yasasının 20. maddesinde yapılan değişiklik sonucu 31. maddede yer alan yasaklama cezası üst sınırı da 3 seneye indirilmiş olup bu cezanın da mahkeme kararlarında mutlaka gösterilmesi gerekir. 6. TCY'nin 20. maddesinde yapılan değişikliğin 31. maddeyi kapsamadığının kabulü halinde içtimada aynı yasanın 77/5. maddesinin uygulanması da olanaksız olup kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası toplamı 10 yılla sınırlı olamayacaktır. Yani 10 kez 5 yıl ağır hapis cezası ve aynı süre kamu hizmetlerinde yasaklılık cezası ile mahkum olan kimse ağır hapis cezaları toplamının 36 yılı geçemeyeceğine ilişkin hükümden yararlanmasına rağmen 50 yıl boyunca kamu hizmetlerinden yasaklı kalacaktır. Müebbet ağır hapis cezasını bile belli bir süreyle sınırlayan yasa koyucunun kamu hizmetlerinden yasaklamaya hiçbir sınırlama getirmediği 77/5. maddenin 31. maddeden kaynaklanan ve ceza hükümlülüğünü yasal sonucu olan yasaklılığa uygulanamayacağı bu nedenle kabul edilemez. 7. TCY'nin 219. maddesinde zimmet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet suçlarında hürriyeti bağlayıcı cezaya ilaveten memuriyetten men cezası kabul edilmiştir. Bu özel düzenleme karşısında kanuni netice olduğundan bahisle ayrıca yasanın 31. maddesinin de uygulanması olanaksızdır. 8. Öte yandan her yönüyle aynı olan ve TCY'nin 20 ile 31. maddesinde düzenlenen ceza kavramını farklı iki değerlendirmeye tabi tutup aleyhe yorumlayarak eşitliğe aykırı ve farklı ceza uygulaması yapılması ceza hukukunun ana ilkelerine aykırıdır. Yorum yasaların uygulanmasında tabi ve zorunlu bir fikri faaliyettir. Adaletsizliği daraltıcı ve düzeltici yorumla gidermek uygulamanın başta gelen görevlerindendir. Yorum yapılırken birden fazla yorum yapılabiliyorsa lehe olan yorum yeğlenmeli, kabul edilmelidir. Yargıtayımız sistematik ve mantıki bir yorumla TCK'nın 47 ve 50. maddelerinde belirtilen oranların indirim oranı değil, kalan ceza oranı olduğunu 450 ve 51. madde ile 430/2. madde yollamasıyla 432. maddenin uygulandığı hallerde 59. maddenin de uygulanması gerektiğini kabul etmiştir. Ceza yasasının bütünlüğü ve sistematiği içinde değerlendirme yapılarak yasa koyucunun 3679 sayılı yasa gerekçesinde açıkladığı gibi 20. maddedeki değişikliğin ceza yasasında yer alan tüm kamu hizmetlerinden yasaklılığa şamil olmak üzere 31. maddeyi de kapsadığı kabul edilmelidir. Bu kabul yasa koyucunun iradesine, değişikliğin amacına, yargının adaletle uygulama yapma fonksiyonuna uygun olacaktır. Yukarıda açıklanan olaysal, yasal ve hukuki dayanaklara göre sonuç, TCY'nin 20. maddesinde 3679 sayılı kanunla yapılan TCY'nin 11. maddesinde yer alan cürümlere mahsus cezalardan biri olan geçici kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının üst sınırını 3 yıla indiren değişikliğin, aynı yasanın 31. maddesindeki geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının da 5 yıl olan üst sınırını 3 yıla indirdiğini, 36.1995 gününde 3. toplantıda 58 oya karşılık 116 oyla ve 3'te 2 çoğunlukla karar verildi. Karşı oy. 1. Aşağıda ayrıntılarıyla sergileneceği üzere sorgulayıcı, eleştirel, analitik bir yöntemle iç merceklerden bakıldığında içtihatları birleştirme kararı tartışmalarında ve gerekçesinde yıllardır süregelen olgular yeniden yaşanmıştır. Bu olgular Türkiye'nin tutarlı seçimiyle yeğlediği Batı hukukuyla bütünleşmesini ister istemez önemli ölçüde engelleyen, yer yer ondan uzaklaşmasını ve zaman zaman yaşanan kimlik bunalımını yaratan başat etkenler olmuşlardır. Bu etkenler dışlanmadıkça hukuk uygulamamızın Batı'yla aynı dalga boyunu yakalaması hiç kuşkusuz bir serüvene dönüşecek ve Batı'nın menzilinden çıkıp merkezinde yer almamız elbette olanaksızlaşacaktır. A. Öğreti uygulama yabancılaşması. Görünen o ki ülkemizde yerleşik bir önyargı, Türkiye'nin sürgüt gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmasının hem nedeni ve hem de onu geride bırakmanın kolayca bahanesi ola gelmiştir. O da kuram öğretiyle uygulamanın, pratiğin başka başka oldukları önyargısıdır. Oysa Batı'da bu ikili birbirlerinin ayağına basmadan, yan yana ve aynı hizada birbirlerini destekleyen ve birliktelik yansıtan iki etkinliktir. Edgar Morin'in ünlü ve genel geçer tanımıyla kuram bilgiyi yapılandıran düşünceler dizgesi, öğreti ise kuramın gerçekle buluşmasıdır. Bir başka özdeyişle, öğreti kuramın uygulamaya yönelmiş ve uygulamada somut çözüme ulaşmış biçimi ve açıklamasıdır. Pur sortir, du su siye gel. S.71-72. Eğer Türkiye kuramı öğretisi ve uygulamasıyla bir bütün oluşturan Batı hukukunu tümüyle özümsemezse, uygulamayı besleyen destekten yoksun kalacak. Batı hukukunun yalnızca üyesi olan yasaları yanlış uygulamaya yargılı olacaktır. Batı'da ise en çok işlenen konulardan biri kuşkusuz yorum etkinliğidir ve bu etkinlik evrensel ilkelere bağlanmıştır. Hukukçu düşüncesini yargıya, oya dönüştürmeden önce bütün görüşlerden yararlanarak ve yorum kurallarına uyarak araştırmak ve irdelemek zorundadır. Başka düşüncelere gözlerini işin başında kapatan bir anlayışın gerçek bir görüşe sahip olması düşünülemez. Varılan sonuç araştırmacının hoşuna gitmese bile ona teslim olmak gerekir. Bilimsel araştırmada sonuç elbette teslim alınmaz, sonuca teslim olunur. Yeter ki araştırmacı diagonal sınama yöntemiyle görüşünü gözden geçirmiş olsun. Yasa, yasal hüküm ve ulaşılan yorum bireyi onu sevmeye zorlamasa da ona uymaya zorlar. Eko. Sevimsiz diye ulaşılan sonucu göz ardı etmek araştırmada yöntem etiğinin ihlalidir. Çünkü bilimsel araştırma bir nefis eğitimidir, bir mücahededir. Bilimsel temellere ve ilkelere göre sorun çözmeyi unutan bir ülke, derinlikli ve çok boyutlu bir düşünce serüvenini göze alabilecek potansiyelden ve felsefeden yoksun demektir. Böyle bir uygarlık küresinin şavkı kendisine bile yeterli olamaz. O uygar küreyi gecikmeyle izleyen bir ülke olarak kalmaya yargılıdır. B. Kavramların başkalaşıma uğratılmaları. Çoğu zaman olduğu gibi içtihatları birleştirme tartışmalarında şu nokta bir kez daha ortaya çıkmıştır. İnsanlık kültürünün binlerce yıllık tezgahında dokunan, düşünce dünyasının sınırlarını belirleyen süzme kavramlara değişik anlamlar yüklenmiştir. Evrensel kavramlar üzerinde kişilerin mülkiyet hakları olamaz. Yalnızca yararlanma, intifa hakları vardır. Bu hak kavramın anlamı çerçevesinde kullanılmasını, içeriğinin değiştirilmesini ve veya boşaltılmamasını gerektirir. Tersi durumda beklentilere göre öznelleşen terimleri herkes başka başka algılayacağından ve dil boşa döneceğinden yoğun bir düşünsel karmaşanın yaşanması ve sağlıksız bir tartışmanın doğması kaçınılmaz olacaktır. Esasen böyle bir durumda hukuk, Batılı kültürel genlerinden kopmuş ve daha işin başında başkalaşmış demektir. Başkalaşıma uğrayan bir hukukun uygulamadaki iz düşümü ise elbette kusurlu olacaktır ve bu da açıklanması olanaksız bir yuvarlak üçgen demektir. Esasen analitik araştırma ve mantık, kavram kargaşasının yarattığı sorunları ve kavramların yanlış kullanılması nedeniyle hastalanan düşünceleri iyileştirme çarelerini konu edinen bir disiplinin adıdır. Dahası hukukunu kendi oluşturmamış ve dışarıdan ithal etmiş bir ülkenin en sağlam referansları elbette o hukuku ihraç eden kültürdür, ithal eden kültür değildir. Tersi tutum kendi kendine referans yapmak demektir. Türk hukukunun yerelleşme, küreselleşme ve evrenselleşme doğrultusunda çağcıl hukukun dalga boyutunu yakalayabilmesi, bu kültürel değerleri ve kavramları iyi özümsemesine bağlıdır. Hukuku alan ülke, veren ülkenin kavramlarına bağlı kalmak zorundadır. Çünkü evrensel, bilimsel kavramlar doğruyu bulmada deniz feneri gibi yol göstericidirler. Sınır tanımayan gücüyle tüm kültürleri etkileyen Batı uygarlığının hukukunu hem seçmek ve hem de onun kavramlarını göz ardı etmek bir sorun değil, sorunlar yumağına dönüşeceğinden bir sorunsaldır, problematiktir. Uygulama ise karşı oylarda da sergilendiği üzere bu kavram belirsizliğinin ve yanlış uygulamanın su yüzündeki görünen parçasıdır. C. Yöntem açmazı. Ülkemizde sürgüt yapılan bir yöntem yanılgısı da sanırım şudur. Önce uygulamadaki tutum ve hedef belirlenmekte, daha sonra da bu tutum ve hedefe uygun bilimsel gerekçe arayışına girişilmektedir. Oysa uygulamaya aktarılması gereken bilimdir. Uygulamanın bilimselleştirilmesi olanaksızdır. Ulaştığı sonuca katılmadığım içtihatları birleştirme kararı bu yanlış yöntemin tipik bir örneğini sergilemektedir. 2. İçtihatları birleştirme kararına gelince, Yüce Büyük Kurul'daki ayrıntılı konuşmamda da belirttiğim üzere, Batı hukukunu benimsemiş hiçbir ülkede içtihatları birleştirme kararı diye geleceğin yargıçlarını bağlayıcı bir kuruma rastlanmamaktadır. Çünkü bir yargı kararı her yorum gibi yalnızca düşünsel bir öğe içerir ve başka yargıç için sadece değerlendirilmesi gereken bir görüştür. Oysa içtihatları birleştirme kararları yalnızca düşünsel öğeyi değil, buyruk öğesini de içermekte ve anayasaya, yasalara ve hukuka uygun olarak vicdani kanılarına göre hüküm veren Anayasa Madde 138 Taksim 1. Geleceğin bağımsız yargıçlarını da bağlamaktadır. 1983-2797 sayılı Yargıtay Yasası Madde 45 Taksim 5. 1961 Anayasası ile birlikte yerinde olarak yasama yorumunu dışlamış bir hukuk dizgesinde erkler ayrılığı ilkesinin bir ayrı olarak içtihatları birleştirme kararı kurumunun yer alması düşündürücü ve biz yargıçların duyarlılık ve sorumluluk katsayısını artırıcı bir durumdur. Anılan kararla Yüce Yargıtay'ın bilimsel temellere yaslanmış bir yorum paradigması kurup kurmadığı bir yasa hükmünün örtük kaldırılmasından zımmi ilga ve genel özel hüküm ilişkisinden ne anladığı az çok ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çoğunluk görüşünü destekleyen sayın üyelerin bu konulardaki görüşlerini paylaşmak aşağıda sergilenen nedenlerle olanaksızdır. A. Yorum açısından. A. Yorumun anlamı. Yorum bir özetlemeyle hukukla yorum, yazılı, metinsel bir hükmün içeriğini, sınırını ve anlamını kurallara göre irdeleyip belirleyen zihinsel, düşünsel bir etkinlik ve süreçtir. Kod sayfa 1, Ranieri sayfa 56, Diage gibi kimi yazarlar, yasal metnin hükmün içerik, kapsam, sınır ve veya anlamını belirlemeye, yapım inşa, metnin anlam ve kapsamının ortaya koyduğu güçlükleri çözme etkinliğine de yorum demektedirler. Yukarıdaki tanım ve şu son açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yorum yasal metnin sergilediği içerik, sınır ve veya anlamı üzerinde, metin ile onu okuyanlar arasında uzlaşmazlığı varsayan bir olgudur. İşte bu uyuşmazlık bir dizi kurala uyularak çözülecektir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ilk kural yoruma konu bir yasal metin var olmasıdır. B. Yorum etkinliğinin kurumsallığı. Yorum yapan yargıç bir kişi değil bir kurumdur. Blovi. 2. Yorum araçlarını kullanırken sağlam bir hukuksal bilgi ve akılla davranmalıdır. Merle Vita. N. 171-179. Fortun Wuen. N. 27. Garo. N. 146. Bolongo. Sayfa 32. Sezgiler, algılamalar kesinlikle hukukun buyruğunda olmalı. Öznel, kişisel görüşler dışlanmalıdır. Yorum kuralları yargıçların keyfiliğe kaçmasını önlemek için icat edilmiş kılavuzlardır. Fiadanka Musko. Sayfa 94. Bataglini 47-49-56. Geni 2. Sayfa 194. Negro Considerasyon. Sayfa 20. Herkes kuralsız, ilkesiz, kendine göre bir yorum inşa ederse ortaya kurgu yorum çıkar. Jabel Capiton. Bu nedenle de yorum yönteminin aracının seçimi yorumcunun keyfine bırakılmamıştır. Fiadanca Musco. Sayfa 98. Yorumcu kimliğin hakkaniyete uymayan vargılara ulaşabilir ama sonuç değişmez. Çünkü Montaigne'den bu yana uygar toplumlarda oluşan bilince göre yasalara doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uyulmalıdır. Eze Franz Loisir. Paris, 1967, sayfa 663. Metne ve yorum kurallarına bağlı kalmak koşuluyla ulaşılan bu sonuç, hiçbir zaman ilkeleri çiğneyerek kargaşa yaratmaktan daha kötü olamaz. Zoraki yorum. Interpretation force ya da normu örselemek. Torsere la norma. Yorum değildir. Değil mi ki yorum yargıca verilmiş bir devlet yetkisidir? Öyleyse hukuk devletinin gereği olarak kurallar içinde yürütülen bir etkinliktir ve yorumlama bir keyfi yetki. Plenum arbitrium değil, kurallara bağlı bir yetkidir. Arbitrium regalatum. Manzini 1, M 108, 137, 138, sayfa 224, 327, 334, 351. Fabreget, sayfa 355. Bu düşünceleri karşılayabilmek için Yüce Kurul'daki tartışmalar sırasında Göte'nin bir cümlesi yanlış bir çerçeve içinde aktarılmıştır. Ona da kısaca değinmekte yarar vardır. Bilindiği üzere yorum genellikle üç tür metinde olur. Dinsel, hukuksal ve yazınsal. Dinsel ve hukuksal metinlerde yorum etkinliği katı kurallara bağlıdır. Bu kurallar aşılamaz. Yazınsal metinde ise katı kurallara bağlılık söz konusu olmadığı gibi tam tersine yorumlanan metnin yaratıcılığa yataklık etmesi temel amaçtır. Görüşmeler sırasında Göte'nin özgürce canlı biçimde ve içinizden geldiğince yorumlayınız. Tersi durumda kötü yorumlarsınız sözleri Yüce Kurul'a sanki bir hukuk metnini yorumlamada temel kuralmış gibi aktarılmıştır. Oysa bu sözleri Göte diş kirası, Zan Kisenyan adlı gülmece hiciv yapıtında kendilerine sınırsız özgürlük tanıyan yazın eleştirmenleriyle, yorumcularıyla alay etmek için söylemiştir. O yüzden Jekşek nesnel yorum incelerken bu yorumun istikrarsızlığa yol açmaması ve öznelliğe kaymaması amacıyla yorumcunun dikkatini çekmek için Göte'nin sözlerine yollama yapmakta ve yargıca yorum yaparken bu alaycı sözleri unutmamasını salık vermekte ve sözlerini şöyle sürdürmektedir. Bu nedenle nesnel kuramla öznel kuram arasında bir sentez bulmaya çalışılmalıdır. Tarihsel yasa koyucunun belirgin iradesine bağlı kalınmaya özen göstererek bir senteze ulaşılmalıdır. El verir ki bu yasanın metnin çağrıştırdığı irade olsun. Jekşek, İspanyolca 1, sayfa 211. Görülüyor ki ne Göte ne de Jekşek, yargıçlara yasayı yorumlarken diledikleriince metni aşabileceklerini değil, tam tersine uyanık olmalarını ve Göte'nin esprisindeki ayartıcı etkiye kapılmamalarını öğütlemişlerdir. Dahası görüşme sırasında sayın konuşmacının kitabından aldığı Türk Bilim Adamı Yüce sayfa 104 da Göte'nin sözlerine Jekşek'ten alıntılayarak aynı kaygıyla yer vermiştir. AA metne bağlılık. Bu kurallardan ilki yorumun metne bağlı ve onun içinde kalmasıdır. Proteryen erk kullanımına kaymamak için yargıç ihtiyatlı olmalı ve frenleyici kurallara sıkı sıkıya uyarak metne titreyen ellerle yaklaşmalı. Betiol sayfa 146, Mervitu N 175, Jindidye sayfa 123 ve metni metnin içinde kalarak ve ondan uzaklaşmadan yorumlamalıdır. Garo N 144, Garcheo, Masigli, Pile, Talye, Jeni, Tisye, Turişi, Bartelmi, Logo sayfa 6, Erem sayfa 99, Betiol. Yargıcın öz görevi hükümde uygulayacağı yasayı ve metnini yargılamak değil, davayı yasal metne göre sonuçlandırmaktır. Garo, N 147. Yorum ya da öze nüfuz bahanesiyle yasal metnin kapsamı genişletilemez ve sınırları aşılamaz. Stefani Levasseur Block, N 145, Pescator N 224, Coates S 230. Findaca Musco, sayfa 98-104, Manzini sayfa 331, Legro Cons, sayfa 30-33. Rock, sayfa 83. Çünkü yargıç yasanın üzerinde olamaz. Fransız Yargıtay Başkanı Pierre Drey'nin 6-1-1995 Yargıtay'a açış konuşması. Olsa olsa metindeki sözcük ve terimlerin içeriği geniş algılanabilir. Özetle düşünsel dürüstlük kuralı uyarınca, yorumcunun, yargıcın moral davranışının dış duvarı yasal metindir ve yazılı anlam saptırılarak sureti haktan inşalarla yazılı hukukun sağlamlığı sarsılamaz. Peskator, N224 kod sayfa 46 ve yorumcu metni revizyona tabi tutamaz. 1974 kararında yargıç Laskin'in gerekçesi, kod sayfa 235, daha rahat bir alan olan kamu hukukunda da bu kural geçerlidir. Düji, yazılı metin nasılsa öyle ele alınır dedikten sonra yasa koyucunun açıklamadığı ve yasal metne yansıtmayıp gönlünce taşıdığı düşüncesini araştırmaya gerek yoktur. Peskator, N.232 demektedir. Görülüyor ki yorumun ontolojik temeli var olan ve fakat herkesin okuduğunda başka başka anlamlar yüklediği ortak metindir. Yorumun etik temeli ise bu metne bağlılıktır. Bütünsel olarak yorum ise ikincisi kanalıyla birincisinin ontolojik varlığını doğrulayan araçsal bir değer ve etkinliktir. Bunlardan her sapış bir yorum ihlalidir. Bu ihlalin en ağır biçimi ise yorumda check valve olan metnin aşılmasında ortaya çıkar. O yüzden bir metin yoksa yorum da yoktur. Bir metin varsa yorum da vardır ve kanımca yorumun kogitosu şudur. Metin yasallaşmıştır, yasallaşan metin vardır. Öyleyse yorumlamaya varım. BB, araçlar hiyerarşisi. Bir başka yorum kuralı ise şudur. Yorumda araçlar hiyerarşisine uyulmak gerekir ve bu hiyerarşinin doruğunda yasal metinde yansıyan sözler, sözcükler yer alır. Çünkü yasalar sözcüklere kazınmışlardır. Ezra Pound.